Eylül.
Ayrım 24.
Havaların uzun yağmurlarla ıslandığı zaman eve kapanmak zorunda kalırlarsa da güneşin ilk gülümseyişleri onlara bahar gibi gelecekti. Islak otların, yeni biten çimenlerin arasında ayakları sırılsıklam dolaşacaklardı. Süreya bunları anlatırken birden "Yakar!" diyordu. Kar yağarken gezmek keyifli bir şey olurdu ve karı anlatıyordu. Kar dumanlarla savrularak, puslarla sulanarak boğaz içini hırpalarken onların bacasından ince bir duman fırtınaya meydan okur gibi yükselecekti. Soğuklarda gezerek elleri, yüzleri donmuş döndükleri zaman odaları ılık, kendilerini kabule hazır, konukseverlikte cömert davranacaktı. Necip bunları kendisini sersemleten bir darbe gibi dinliyordu. O zaman kendisi, o nerede bulunacaktı? Bir gün gelip de bu hayatı bırakmak, her şeyi bırakmak zorunluluğu hayalinde belirince suatsız kalırsa ne olacağını o kadar acı bir öksüzlükle hissetti ki perişan oldu. Başını çevirip renkli fanila giysileri içinde temiz ve güzel gördüğü Süreyya'ya bakarak zehirli bir kıskançlıkla ve bu adam onun sahibi, ölünceye kadar onunla birlikte kalacak, onunla kalacak diye öldü. Ah ne olurdu, Suat'a önce kendisi rast gelmiş olsaydı. Çünkü artık önceki gibi o zaman kendisi de Süreyya gibi olacağını düşünmüyordu. Onu sevmek üzere doğmuş olduğuna, aşkının artık büyük bir heves değil, yaratılışının, sırrının varlık bilmecesi sonucu olduğuna inanıyordu. Artık bu büyük aşk önünde düşünme sefaletleri, kötümserlik acıları miskince susmuştu. Ve bu itirafsız, kendisinden emin olmayan aşkla, yalnızca bu kadarıyla kimsenin mutlu olmadığı kadar mutlu olduğuna inanıyordu. Sonra bütün bunları, bugün yarın, sonunda işte bir ay sonra bırakıp gitmek. Suat'tan ayrılıp onsuz kalmak, onsuz yaşamak gerekiyordu. Hem de nasıl bir hayat için ya Rabbim? Şimdi kendisine o baktığı, iğrendiği hayat değil, en imrenilecek hayatları bile artık işkence gibi geliyordu. Suatsız kalmak onu o kadar korkutuyor, o kadar onsuz bir hayat düşünemiyordu. Ama bu zorunluydu. Bütün toplum ve ahlak kuralları bunu buyuruyordu. Bunun tersine davranmak, bir takım insanlar düzenlemeleri yaralamadan mümkün olamazdı. Hatta geç bile kalmıştı. İnsanlar şimdi kendisine hain demek yetkisine sahiptiler. Fakat ah, onun mutluluğunun yanında bunlar nasıl da basit şeylerdi. Hem kendisinden daha ne istiyorlardı? O kalbin zorlamasına dayanıp dua ve yaratılışın, herhalde o kuralların bin kere üzerinde olan güçlerin bağladığı ruhunu o kadar dizginleyip yönetirken hayatını ezmeye, büyük aşkı yıkmaya ne hakları vardı? O ruhunun gece derinliklerinde hiddetli hücumlarla kuduran bir fırtına gibi tutkularını ve heveslerini böyle sakladıktan sonra daha ne istiyorlardı? Bununla birlikte bütün bu isyanlar Suad'ın bu duygulara katıldığından kuşkulanma zamanı gelince birden sürünerek alçalıyordu. O zaman yerini o derece kesinlikle görüyordu ki bu kadar zamandır nasıl mutlu olduğuna şaşıyordu. Bir dostunun karısını seviyordu. Kendisine aile kucağını bir kardeşine açar gibi dostça açmış altın yürekli bir dostun karısını. Ve kadın bunu anlamıştı. Çünkü hiçbir kadının böyle bir tapınma ne kadar saklanırsa saklansın hissetmemesi mümkün olamazdı. Gözlerin derinliğindeki, dudaklardaki arzu ateşine hiçbir kadın ruhu duygusuz kalamazdı. Demek biliyordu. Fakat kabul ediyor muydu? Bunu anlamak mümkün değildi. Herhalde soğuk değilse de yalnızca nezaketli denilecek bir davranışla iradesi elinde olmayan hayatına dayanıyordu. Ve sefil kendisi bunu bir mutluluk, hatta bazen bir aşk sanıyordu. Öyle değil mi? Sonra yarın, evet yarın bunu bile bırakmak gerekecekti. Bunu bile bırakacak, bu gözlerin saf ufkundan uzak, boş hayatın boş havasından uzak, yalnız ve umutsuz yaşayacaktı. Sonra da buna mutluluk diyordu. Öyle değil mi? Birden hayatını uzun bir çöl gibi gördü. Yaşamaktan büyük bir yorgunluk hissetti. Ve acaba vakit geldi mi diye düşündü. Çünkü o kendisini mutlaka intihara yargılı görürdü. Kendisinde bu kadar ateş varken, bu kadar güzelliğin tutsağı, bu kadar özlemli, tutkun, bu kadar tutkuyla birlikte herkes gibi esenlikli bir hayat içinde bir gün ölüvermek ona pek olanaksız gelirdi. Ah, tifodan niçin ölmedim diye düşünüyordu. Fakat Suad'ın bir sesi ona bu 20 günlük mutluluğu hatırlattı. Hiçbir insanın ulaşamadığını sandığı bu mutluluğu. O günlerin anısına bu kadar nankörlüğü haksızlık saydı. Madem ki ölmek var, ne zaman olsa kolay dedi. Onun için ölmek ruhu kararlı bir mutluluk namesiyle dolduruyordu. Onun temizliği, namusu, yüceliği için bunlara saygı göstererek, taparak ölmek de bir büyüklük, başkalarına nasip olmayan bir baht açıklığı olarak görüyordu. Süreyya birden, al yine yağmur dedi. Ufukları saf ve berrak olan gökyüzünün üstünde hareket eden bir bulut, bilinmeyen bir yere doğru koşuyordu. Bunda bir duman rengi vardı. Damlalar bir ağaçtan meyve düşer gibi patırdayarak nazla düştükçe yolların biriken toprakları delik değişik olarak tozları hafifçe kaldırıyordu. Birden çıkmış olan rüzgar yağmur tazeliğiyle dolu toprakların kokusunu getiriyordu. Kaçalım kaçalım dediler. Yağmur boşanırken nemli yollardaki toprak kokusuyla tütün tazelikler kurtuluş rahatlığı verdi. Öğleden sonra Suat piyanoda Necip'in sabahleyin İstanbul'dan size iki yeni yapıt diye getirdiği Irisi ile Puccini'nin Toskasını çalışıyordu. O iki saattir bunların zorlukları içinden çıkmak için uğraşırken Süreyya birkaç gecedir Necip'le birlikte çıktıkları lüferciliğin verdiği merakla zokaları temizliyordu. Necip, Rod'un yeni çıkan Yolun Ortasında romanının sayfaları arasına gömülmüş, 15 dakikadır aynı sayfada kaldığını unutmuş, dalmıştı. Süreyya ara sıra yaptığı gibi yine birden sessizliği bozarak, "Dadın nerede Suat?" diye sordu. Suat iyice görmek içinmiş gibi eğilip notayı bakarak yanıtladı. "Bilmem, aşağıda olmalı. Ben piyanodayken o burada durmaz ki." Süreyya mırıldanarak, "Sanki benim de niyetim var ya bu gidişle," diye eğlendi. Bu Tosca'nın üçüncü perdesinde Tosca ile Kavados'un düetosuydu. Orada ilk ölçülerde notalar bazen gidişlerinde aksayarak, bazen ölçülerinde bozularak çıkıp bir şeye benzemezken tekrar ede ede ahenk yürüyüşünü buluyor, artık hemen gerektiği gibi çalınmaya başlıyordu. Küçük musiki cümleleri tekrar ede ede Necip'in zihninde yer etmiş olduğundan Suat bu sefer hepsini birden ciddi olarak çalmak için baştan başladığı zaman Necip uyanarak elinde olmadan bir oh etti. Suat başını çevirip yandan bakarak ne güzel değil mi dedi. Süreyya zokaların üzerinde meşgul başını kaldırıp hayret bu nasıl oluyor şaşıyorum dedi. Bunun nesini o kadar güzel buluyorsunuz Allah aşkına? Sonra onların ses çıkarmaması üzerine hala meşgul gülerek dedi ki bana ne gibi geliyor biliyor musunuz? Necip de gülerek onun sözünü kesti. Senden önce söyleyeyim. Hep musiki sevmeyenlere gelen bir şey. Diyorsun ki biz de anlamıyoruz fakat özellikle hoşumuza gider gibi yapıyoruz. Bir düşkünlük göstermek mi anlıyor görünmek mi bilmem. Bunun gibi bir şey değil mi? Herhalde içtenlikli değiliz. Oo, sen birdenbire pek abarttın. Ben yalnızca sanıyordum ki bunu o kadar güzel olduğu için değil, sevmek gerektiği için, ünlü olduğu için seviyorsun. Necip yine güldü. Yine benim söylediğim gibi, fakat ah bir kere hissetsen Süreyya. Suat, Süreyya'nın musiki konusundaki ilgisizliğini bilmesinden ileri gelen bir kayıtsızlıkla dinlemeyerek devam ediyor, parçanın artık bütün parlaklık ve ruhunu vermeye çalışıyordu. Necip büyüklenmiş gibi dinliyordu. Sonra kalkıp eğildi, parçaya baktı. Bu parça o Dolce Mani diye başlıyordu. Ah tatlı eller, ne güzel, ya Rabbim ne güzel diye söylendi. Süreyya başını sallayarak gülüyordu. Artık bu kadarı da ben söyledim diye olmalı dedi. Bu Necip'i o zaman biraz sinirli bir açıklama yapmak zorunda bıraktı. Bunun için örnekler veriyor, biraz hızlı, öfkeli bir dille... Tıpkı senin bayıldığın, mesela Suzinak bestesini hiç dinlememiş, musikideki zevk ve bilgisi uşaktan yandım ateşlere eyvah ile her ne mümkünse sana ettim fedayı geçmemiş bir adamın ağır şarkıları beğenmemesi gibi bir şey diyordu. birçok örnek verip anlatmaya çalışarak sonuca varıyordu. İnsan dinlemeyince, kulağı, ruhu bu namelere alışmayınca Süreyya da öfkelenerek, "Lakin bunları işte ben de dinliyorum," diye kesti. Necip bir süre tereddütlü, gülümser durdu. Hak ve Zafer'in kendisinde karar kıldığına emin olanlara özgü bir alaycı gülümsemeyle bakıyordu. "Ruhun duymuyor," demek ahır geliyordu. Fakat sonra bir karşılaştırma yaparak dedi ki, "Bunda elbette zevk ve mizacın da büyük rolü var. Senin tıpkı balıkçılık merakın gibi. Herkesin ruhsal olarak bir şeye eğilimi, bir yetreneği olur." Onlar konuşuyorlar. Suat öbür tarafta müthiş bir acı duyuyordu. Süreyya'nın iddiasını pek boşuna, pek cılız bularak, pek kolaylıkla ve kabahatli biçimde yenilmesi olasılığı olan böyle bir tartışmaya girdiği için sıkılıyor düşüncesiyle Necip'e katılmakla birlikte yüreğiyle Süreyya'yı bırakmıyor, onu böyle musikinin yüceltiliğine duygusuz kalıp balıkçılık gibi şeyler eğilimini hepsinin önünde alçalmış görmek ağır geliyordu. Necip birden piyanoya gelip notaları karıştırarak, "Ha, işte bak, bir hava bulacağım ki beğeneceksin. Bir değil, 5-10. Çünkü onu dinlemişsin ve çünkü onun için daha o kadar kulak alışkanlığı gerekli değildir. Bir zaman Concordia'ya giderken, bilmem hatırlar mısın, ince, hastalıklı bir sarışın kız söyler dururdu. Ve elindeki notayı piyanonun önüne koyarak, "Santa Lucia, Barcalara," dedi. Suat acı çekerek piyanonun önüne dönüp artık el verir, yeter ricasıyla bakan gözleriyle, "Ey, artık gezelim, bugün gezmeye gitmiyor muyuz?" dedi. Sonra kışın geldiğinden söz etti. Bir kere o artık bütün bütün gelince evde kapanıp kalacaklarından yakınıyordu. "Bu sene galiba kış erken gelecek, baksanıza havaya," dedi. Süreyya'nın meşgul olup ses çıkarmadığını görünce Necip'e baktı. O başıyla Süreyya'yı göstererek ona havale etti. O zaman Suat tekrar sordu. Süreyya işini bitiriyor gibi davranarak, "5 dakika daha hazırım," dedi. Hava açık mı kapalı mı bir hüküm verilemeyerek bir haldeydi. Sabahleyin Rumeli ile başlamıştı. Sonra Rodos'a döndü. Bazen yağmur yağacak sanısını veren bir loşluk çöküyor. Sonra beyaz bulutların arasında büyük mavi parçalar çoğalıyor. Bulutlar yırtılıp dağılıvererek güneşin arada parladığı oluyordu. Karşıda, kırda bulutların gölgeleri kafilelerle geçiyor, bir süre aşağı uçuştuktan sonra her an değişen hava akımlarına uyup şimdi yeniden yukarı çıkıyorlardı. Öyle anlar oluyordu ki uzun yağmurlu kış günleri bulutların koyu bir karanlıkla büyük dere üstüne büyük kümeleriyle yığılmış güneşin şimdi sıcak bir ışık demetiyle çevreyi ısıtmış olduğunu görüyorlardı. Çevre rüzgarsız, hareketsiz, sessiz kalmıştı. Denizin bir kısmı bulutlarla solmuş, ilerisi güneşle yanmış, durgun dinliyor. Anadolu yönüne doğru hissolunmaz parıltılarla mavileşerek sonunda bütün kıyı en ufak çizgileri ve şekillerine kadar resm olup yansıyordu. Hiçbir esinti yoktu. Yalnız bir ılık deniz havası dalgalanmaktan yorgun ağır ağır sürükleniyordu. Sandala binmek istiyorlar, yağmurdan korkuyorlardı. Süreyya büyük dere üstündeki bulutları göstererek bunların nasıl acımasız bir tufan olabileceğini söylüyordu. Fakat şimdi bulutların yavaş yavaş arkasına kayıp onların karanlığıyla gölgelenen güneş sönerek doğaya öyle bir sıkıntılı bir sessizlik, bulutların güneşli dalgalarının denize yansıyan kurşuni yansımalarına sanki parıldamayı özlemiş öyle gamlı bir sıkıntı geliyordu ki, "Bu havadan bir kötülük gelmez," dediler. Hem karşı tarafın göğü bir Mayıs göğü kadar temiz ve mavi devam ediyordu. O zaman sandala bindiler. Bir gölde geziyoruz sanısıyla hoşnut, denizde insana bir yücelik ve mahremiyet duygusu veren hüzünlü bir durgunluk içinde sandalın sessizce kayıp akışıyla memnun, suların sessiz durgunluğundaki güzelliğe karşı gökte, denizde, karada sessizlikten başka bir şey kımıldanmadığı bu zamanda şiire dalarak gezdiler.
Ayrım sonu.